Ayrım 4.
6. Bölüm Boğaz'ın Keşfi. Salacak cinayetinden sonra bir daha annem ve ağabeyimle Boğaz'da sandal gezisine çıkmadık. Oysa önceki kış ikimiz de boğmaca olduğumuz için bir dönem her gün ağabeyimle Boğaz'da sandalla gezintiye çıkardık. Hastalık önce ağabeyimde başlamış, 10 gün sonra da bana geçmişti. Hastalığın beni mutlu eden bir yanı da vardı. Annem bana daha iyi davranır, çok hoşuma giden o tatlı sözlerden söyler, istediğim küçük oyuncakları alır getirirdi. Çektiğim acının sebebi hastalıktan çok hep birlikte bizim katta ya da yukarıda yenen öğle ve akşam yemeklerine katılamamak, sofra konuşmalarını, çatal, bıçak, tabak gürültüsünü, gülüşmeleri uzaktan merakla dinleyememekti. Çantasından bıyığına kadar her şeyinden korktuğumuz çocuk doktoru Albert, ilk ateşli geceler geçtikten sonra ağabeyimle benim tedavi için bir süreliğine her gün Boğaz'a hava almaya götürülmemiz gerektiğini söylemişti. Boğaz kelimesinin Türkçedeki asıl anlamıyla hava almak işi kafamda böyle birbirine karıştı. Tarabya'nın şimdiki gibi turistik lokantalar ve oteliyle ünlü bir gezi yeri değil, 100 yıl önce ünlü şair Kavafis'in çocukluğunda yaşadığı sakin bir Rum balıkçı köyü olduğu zamanlar oraya terapiya yani iyileşme dendiğini öğrendiğimde de belki bu yüzden fazla şaşırmamıştım. Belki de kafamda tedavi fikriyle karıştığı için Boğaz'ı görmek bana hep iyi gelir. Şehrin için için çürüten yenilgi, yıkım, eziklik, hüzün ve yoksulluğa karşı Boğaz, hayata bağlılık, yaşama heyecanı ve mutluluk duygularıyla derinden bir şekilde kafamda birleşmiştir. İstanbul'un ruhu ve gücü Boğaz'dan gelir. Oysa şehir başlangıçta Boğaz'ı fazla önemsememiş, burayı bir yol, güzel bir manzara ve son iki yüzyılda bir de yazlık bir saray ya da yalı yeri olarak görmüştü. Bir dizi Rum balıkçı köyünün halkından başka kimseciklerin yaşamadığı Boğaz'a 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı seçkinleri sayfiye yeri olarak yerleşmeye başlayınca da özellikle Göksu, Küçüksu, Bebek, Kandilli, Rumeli Hisarı, Kanlıca civarında İstanbul'a ve Osmanlı uygarlığına ait dışa kapalı bir kültür gelişti. Osmanlı paşalarının, seçkinlerin, son yüzyılın zenginlerinin yaptırıp içinde yaşadığı yalılar, daha sonra 20. yüzyılda Cumhuriyet'in ve Türk milliyetçiliğinin heyecanıyla Türk-Osmanlı kimliğine ve mimarisine örneklik etti. Boğaziçi Anıları adlı kitabında bu yalıların eski fotoğraflarını, Melling gibi ressamlarca yapılmış gravürlerini, planlarını toplayan Sedat Hakkı Eldem'in yalılardan örnek aldığı ince ve yüksek pencereli, geniş saçaklı, ince bacalı ve cumbalı modern yapıları ve onların taklitleri bu yıkılan, yok olan kültürden arta kalan gölgelerdir yalnızca. Taksim-Emirgan otobüs hattı 1950'lerde Nişantaşı'ndan da geçiyordu. Boğaz'a gitmek için otobüse annemle birlikte evin önündeki duraktan binerdik. Tramvay ile gidersek son durak olan Bebek'te, kıyıda uzun uzun yürüdükten sonra her gün aynı yerde bizi beklemekte olan sandalcının kayığına binerdik. Bebek koyunda sandallar, kotralar, şehir hatları vapurları, kenarları midye ile kaplı dubalar ve deniz feneri arasında kayıkla gezmekten, açılıp Boğaz akıntısının gücünü hissetmekten, geçen gemilerin dalgalarıyla sandalımızın sallanmasından çok zevk alır, bu gezintilerin bitmesini istemezdim hiç. Boğaz'da gezmenin zevki, büyük, tarihi ve bakımsız bir şehrin içinde hareket ederken, derin, güçlü ve hareketli bir denizin özgürlük ve gücünü içinizde hissetmektir. Boğaz'ın akıntılı sularında hızla ilerleyen yolcu, çok kalabalık bir şehrin, kirinin, dumanının, gürültüsünün ortasında denizin gücünün kendisine geçtiğini, bütün bu kalabalığın, tarihin, yapıların içinde hala bir başına ve özgür kalmanın mümkün olduğunu sezer. Şehrin içinde gezinen bu su parçası Amsterdam'ın, Venedik'in kanallarıyla ya da Paris veya Roma'yı ikiye ayıran nehirlerle karşılaştırılamaz. Akıntılı, rüzgarlı, dalgalı, derin ve karanlıktır burası. Akıntıyı arkanıza aldığınızda ya da onunla birlikte şehir hatları vapurlarının yönünde bir yengeç gibi yan yan ilerleyerek sürüklenmeye başladığınızda, balkonlarında çay içerek sizi seyreden teyzelerden, apartmanlardan, yalılardan, yakındaki iskeleyle çardaklı kahveden, sahildeki lağım borularının boşaldığı yerden donlarıyla denize giren ve ısınmak için asfalta uzanan çocuklardan ve kıyıda balık tutanlardan ve kotralarının içinde pinekleyenlerden, ellerinde çantaları okuldan çıkıp kıyı boyunca yürüyen öğrencilerden ve trafik tıkanınca otobüsün pencerelerinden denize bakan yolculardan, rıhtımda balıkçıları bekleyen kedilerden, ne kadar yüksek olduğunu şimdi keşfettiğiniz çınar ağaçlarından ve sahil yolundan asla gözükmediği için varlığını ancak denizden bakarsanız fark edebileceğiniz bahçe içindeki konaklardan, yokuşlardan, yokuşların ardındaki tepelerden, uzaktaki yüksek apartmanlardan başlayarak İstanbul, ağır ağır bütün karmaşası, camileri, uzak mahalleleri, köprüleri, minareleri, kuleleri, bahçeleri, her gün bir yenisi yapılan yüksek yapılarıyla önünüzden geçer. Boğaz'da vapurla, motorla ve benim çocukluğumda yaptığım gibi sandalla gezmek insana İstanbul'u hem yakından ev ev, mahalle mahalle dikizleme hem de uzaktan sürekli değişen bir silüet ve hayal olarak görme zevkini verir. Çocukluğumda bile hep birlikte arabayla gezmeye gittiğimiz zamanlarda hissettiğim asıl Boğaz zevklerinden biri burada, bir zamanlar Osmanlı medeniyet ve kültürünün Batı etkisine girdiği ama kendi özgünlüğünü ve gücünü kaybetmediği çok zengin bir dönemin kalıntılarının varlığını görmekti. Bir büyük yalının boyası dökülmüş muhteşem demir kapısından, bir başkasının yosun tutmuş kalın ve yüksek duvarlarının sağlamlığından, hala yanmamış bir başkasının panjurlarından ve ahşap işçiliğinden ya da bazı yalıların arkalarındaki yüksek tepenin sonuna kadar uzanan ve erguvanlar, boğaz çamları ve yüzer yıllık çınarlarla kaplı karanlıklar içindeki bahçesinden, bitmiş ve geride kalmış gösterişli uygarlığın izlerini sezer, bir zamanlar biraz bize benzeyen bazı insanların buralarda bambaşka bir hayat sürdürdüklerini ama artık bu zamanların geçtiğini ve bizlerin de bu insanlardan biraz daha başka, onlardan daha yoksul, daha kırık, daha ezik ve taşralı olduğumuzu hissederdim. İstanbul'un eski merkezi, tarihi yarımada 19. yüzyılın ortalarından itibaren belirgin bir şekilde yoksulluğun, çürümenin, yenilginin, nüfus patlamasının, teker teker kaybedilen savaşların ve batılılaşma etkisindeki modern Osmanlı bürokrasisinin büyük binalarıyla hırpalanır, ezilirken, aynı bürokrasi, zenginler ve paşalar yazları uzaklaşıp kaçtıkları boğaz kıyılarında yaptırdıkları yalılar çevresinde dış dünyaya kapalı bir kültür oluşturdular. İlk başlarda karayolunun olmaması, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ise gemi yolculuğuna ve iskelelere rağmen İstanbul'un hala tam bir parçası olmadıkları için yabancının ellerini kollarını sallayarak gezinemedikleri bu yerler ve dışa kapalı kültürleri hakkında zamanında orada yaşayan Osmanlılar da bir şey yazmadığı için bilgimiz daha çok ikinci, üçüncü kuşağın özlemle kaleme aldığı hatıralara dayanır. Bu hatıra yazarları içinde en parlağı, severek okuduğu Proust'un duyarlılığını ve uzun cümlelerini Boğaziçi medeniyeti dediği bu çevreye taşıyan Abdülhak Şinasi Hisar'dı. 1887-1963. Çocukluğunu Rumeli Hisarı'nda bir yalıda geçiren, gençliğinin bir kısmında Paris'te şair arkadaşı Yahya Kemal ile birlikte siyaset bilimi okuyan ve Fransız yazarlarından tat almayı öğrenen Hisar, Boğaziçi Mehtapları ve Boğaziçi Yalıları adlı kitaplarında yok olup giden bu özel kültürü ve alemi bir müddet daha yaşatabilmek için elinden gelen bütün dikkat ve itina ile bir eski zaman nakkaşı gibi örmek ve işlemek ihtiyacı duymuştu. Boğaziçi'ndeki mehtaplı gecelerde kayıklarla toplanıp uzak bir sandalda çalınan muziki faslını dinlemek ve ay ışığını ve sulardaki gümüşten oyunlarını seyretmek için sabahtan yapılan hazırlıklardan başlayarak bütün bir günü ve uzun geceyi sessizlikleri, aşkları, alışkanlıkları ve yazarın ısrarla üzerinde durduğu ince törenleriyle anlatan Boğaziçi Mehtapları adlı kitabın sükût faslı kısmını arada bir yeniden açıp okumaktan, içine giremediğim bu kayıp dünya için kederlenmekten ve geçmişe özlemle dolu yazarın bu kayıp alem içerisinde nefret, insani zaaf, güç ve iktidar ile yapılmış şeytani ve kötücül olanı görmezlikten gelmesine sinirlenmekten hoşlanırım. Mehtaplı gecelerde, durgun denizde, sandallarla toplanıp dinlenilen muziki faslı susup gecenin sessizliği başladığı zamanlarda hiçbir rüzgar esmezken sular bazen sanki kendi içlerinden gelen hafif bir ürperişle menevişlenirdi diye yazar Hisar. Annemle yaptığımız sandal gezintilerinde de Boğaz tepelerinin içinden gelen renkler dışarıdan gelen bir ışığın yansıması değilmiş gibi gelirdi bana. Sanki damların, çınar ve erguvan ağaçlarının, birden gözümüzün önünden hızla geçen martıların kanatlarının, yarı yıkık kayıkhane duvarlarının içinden hafif solgun bir ışık dökülüyor zannederdim. Yoksul çocukların sahil yollarından denize atladığı en sıcak yaz gününde bile boğaz içinde güneş, iklime ve manzaraya bütünüyle hakim değildir. Yaz akşamüstlerinde de göğün kızıllığıyla boğazın kendi esrarlı karanlığını birleştirdiği o benzersiz ışığı seyretmeyi, onu anlamaya çalışmayı severim. Köpük köpük, çılgıncasına akan, önüne gelen sandalları delice sürükleyen suyun, şimdi benim onu şaşkınlıkla seyrettiğim iki adım ötedeki bir başka köşede Monet'in Nilüferli havuzu gibi ağır ağır salınarak renk değiştirdiğini görmeyi de severim. 1960'ların ortasında Robert Kolej'de liseyi okurken sabahları erkenden Beşiktaş'tan Sarıyer'e giden otobüslerde kalabalıkla birlikte ayakta dururken karşı kıyıdan Asya tepelerinin ardından güneşin doğuşunu ve karanlık, esrarlı bir deniz gibi kıpırdanan boğazın sularının renk değiştirerek aydınlanışını seyretmeyi severdim. Şehirde tek bir yaprağın oynamadığı sisli bahar gecelerinde ya da mehtapsız, rüzgarsız ve sessiz yaz gecelerinin ilerlemiş bir saatinde boğaz kıyısında yalnızca kendi ayak seslerini işiterek tek başına uzun uzun yürüyen hüzünlü bir adam birden bir burna, akıntı burnuna ya da aşiyan mezarlığının önündeki fenere geldiğinde sessizlikte birden bütün coşkusuyla gürleyen akıntının ürpertici sesini duyunca ve suyun nereden aldığını bilmediği bir ışıkta parlayan bembeyaz köpüklerini korkuyla fark edince bir zamanlar benim de yaptığım gibi ve tıpkı Abdülhak Şinasi Hisar gibi boğazın kendine has bir ruhu olduğunu şaşkınlıkla teslim eder. Servi ağaçlarının, vadilerdeki karanlık koruların, terk edilmiş, boşaltılmış bakımsız yalıların, kim bilir ne taşıyan kırık dökük paslı gemilerin renginden, boğaz gemilerinin ve yalılarının ancak bu kıyılarda bir ömür tüketmiş olanların anlayabileceği şiirinden, Bir zamanlar büyük, güçlü, son derece kendine özgü bir üsluba ulaşmış bir uygarlığın yıkıntıları arasında hayatın tadını keşfetmekten ve tarihe ve uygarlıklara hiç aldırmayan bir çocuğun mutlu olma, eğlenme, bu dünyayı içtenlikle anlama iştahıyla 50 yaşındaki yazarın kararsızlıklarından, acılarından, yaşam dediği zevklerinden ve deneyimlerinden söz ediyorum. Boğaz'ın, İstanbul'un, karanlık sokakların güzelliğinden ya da şiirinden ne zaman söz etmeye başlasam, içimden bir ses, benden önceki kuşakların yazarları gibi yaşadığım hayatın eksikliğini kendimden gizlemek için, yaşadığım şehrin güzelliklerini abartmamam gerektiğini bana söyler. Şehir bize güzel ve büyülü geliyorsa hayatımız da öyle olmalıdır. İstanbul hakkında konuşan benden önceki kuşakların pek çok yazarı şehrin güzelliğiyle başlarının döndüğünü her anlatışlarında bir yandan beni hikayelerinin ve dillerinin büyülü havasıyla etkilerken öte yandan da sözünü ettikleri büyük şehirde artık yaşamadıklarını, onların artık batılılaşmış İstanbul'un modern rahatlıklarını tercih ettiklerini bana hatırlattılar. İstanbul'u ölçüsüz ve lirik bir coşkuyla övebilmenin bedelinin artık o şehirde yaşamamak ya da güzel bulunan şeye dışarıdan bakmak olduğunu onlardan öğrendim. Bunun suçluluk duygularını ruhunda hisseden yazar, şehrin yıkıntı ve hüznünden dem vurduğunda bunların kendi hayatına düşürdüğü esrarlı ışıktan söz etmeli, şehrin ve boğazın güzelliklerine kendini kaptırdığında kendi hayatının sefaletini ve şehrin geçmişte kalmış muzaffer ve mutlu havasına kendisinin hiç yakışmadığını hatırlamalı. Annemle çıktığım sandal gezintisi, bir iki kere akıntıya kapılmak, geçen bir geminin dalgalarıyla sallanmak gibi birkaç tehlikeden sonra bitince, sandalcı bize akıntının kıyıya iyice yaklaştığı Rumelihisar'ı burnundan önce aşiyanda bırakır, annemle Rumelihisar'ına, boğazın bu en dar noktasına kadar yürür, iki kardeş Rumelihisar'ın dış avlusuna süs diye yerleştirilmiş Fatih döneminden kalma toplarla oyalanır, sarhoşların, evsizlerin içinde uyuyakalarak gecelediği bu iri silindirlerin içindeki cam kırıkları, pislikler, teneke parçaları, sigara izmaritlerinden İstanbul'un ve Boğaz'ın büyük tarihi mirasının şimdi orada yaşayanların çoğunluğu için karanlık, esrarlı ve anlaşılmaz bir şey olduğunu sezerdik. Rumelihisar'ı vapur iskelesine geldiğimizde annem iskelenin hemen öte yanında yarısı parke yol, yarısı da kaldırım olan ve bir küçük kahvenin işgal ettiği bir yeri işaret ederek "Burada eskiden ahşap bir yalı vardı" diye hatırlatırdı bize. Ben küçük bir kızken dedeniz yazları bizi buraya getirirdi. Her seferinde korkutucu, eski, harap bir bina, yıkılıp yakılmayı hak edecek bir virane olarak hayal ettiğim bu yazlık ev hakkında aklımdan hiç çıkmayan ilk hikaye, paşa kızı olan ve alt katta oturan ev sahibesi kadının o yıllarda 1930'ların ortasında hırsızlarca esrarengiz bir şekilde öldürülmüş olmasıydı. Bu hikayenin karanlık yanına çok düşkün olduğumu gördüğünde yok olmuş yalının kayıkhanesinin izlerini bize gösterirken annem başka bir hikayeye geçer, anneannemizin pişirdiği bamyalı türlüyü hiç beğenmeyince dedemizin bir öfke anında yemeği tenceresiyle birlikte pencereden aşağı boğazın derin ve akıntılı sularını nasıl attığını gülümseyerek ve kederle anlatırdı. Babamla kavgalı olduğu dönemlerde annemin gidip yanlarında kaldığı uzak bir akrabanın İstinye'de tersaneye bakan bir yalısı vardı. Orasının da daha sonraları yıkıntı haline geldiğini hatırlıyorum. Benim çocukluğumda günün yeni zenginleri yavaş yavaş palazlanmaya başlayan İstanbullu burjuvalar için Boğaz yalıları çekici yerler değildi hiç. Eski boğaz yalıları Poyraz'a ve kış soğuğuna karşı korunaklı da değildiler ve ısıtılmaları bile zor ve masraflıydı. Cumhuriyet döneminin yeni zenginleri Osmanlı paşaları kadar güçlü olmadıkları ve Taksim çevresindeki semtlerde uzaktan boğaza bakan apartman katlarında otururlarsa kendilerini daha batılılaşmış hissedecekleri için eski boğaz yalılarını iktidardan uzaklaşmış Osmanlı ailelerinden, fakir düşmüş paşa çocuklarından, Abdülhak Şinasi Hisar gibilerinin akrabalarından satın almadılar. Böylece şehrin hızla büyüdüğü 1970'lere kadar boğazın büyük ahşap konaklarının ve yalılarının çoğu içlerindeki deli saraylılar birbirlerini mal mülk paylaşımı yüzünden dava eden paşa torunlarıyla birlikte kimi zaman kat kat hatta oda oda bölünüp kiraya verilerek bakımsızlıktan çürüyerek boyaları dökülüp ahşapları soğuk ve nemden kararar ve yerlerine bir apartman yapılma umuduyla sinsice yakılarak benim çocukluğumda yok olup gittiler. 1950'lerin sonunda babamın ya da amcamın kullandığı 1952 model Dodge marka araba ile hava almak için bir boğaz gezisine çıkmak pazar sabahlarının vazgeçilmez alışkanlığıydı. Bizler kaybolup giden bu Osmanlı kültürü için biraz kederlensek bile Cumhuriyet'in yeni zenginlerinden olduğumuz için Boğaziçi medeniyeti bize kayıp duygusu ve hüzünden çok büyük bir medeniyetin uzantısı olmanın gururunu ve teselli duygusunu verirdi. Boğaz'a her gidişte mutlaka Emirgan'a uğranıp Çınaraltı kahvesinde kağıt helvası yenilir, bir yerde, Bebek'te, Emirgan'da kıyı boyunca yürünür, Boğaz'dan geçen gemiler seyredilir, yolda annem arabayı durdurtup bir saksı ya da iki iri lüfer alırdı. Yaşım ilerledikçe anne baba iki erkek çocuklu bu çekirdek aile gezintilerinden sıkıldığımı, bunaldığımı hatırlıyorum. Küçük aile kavgaları, ağabeyimle her seferinde yoğun bir rekabet ve kavgaya dönüşen oyunlar, bir arabaya doluşup apartman hayatının dışında yeni bir soluk arayan çekirdek ailenin mutsuzlukları boğazın çağrısını zehirlerdi. Ama bu küçük pazar gezintilerini her seferinde de çıkardım. Daha sonraki yıllarda Boğaz yollarında başka arabaların içinde gene bizimkiler gibi pazar gezintisine çıkmış ve mutsuz, kavgalı, gürültülü başka aileler görmek yalnız kendi hayatımın öyle çok özel olmadığını bana hatırlatmaz. Boğaz'ın İstanbullu aileler için belki de tek mutluluk kaynağı olduğunu sezdirirdi. Çocukluğumun boğazını özel bir yer yapan pek çok şey yavaş yavaş tıpkı tek tek yanan yalılar gibi yok olunca boğaza gitmek bana aynı zamanda bir hatıra zevki de vermeye başladı. Eski dalyanların yok oluşundan bir dalyanın ağlarla balıklara kurulan bir çeşit kapan olduğunu babamın nasıl anlattığından, sandalıyla yalı yalı gezerek şehre meyve seten satıcı kayıklarından, annemle gittiğimiz boğaz plajlarından, boğazda yüzmenin zevklerinden, tek tek kapanan, terk edilen, daha sonra da lüks bir lokantaya çevrilen boğaz iskelelerinden, bu iskelelerin yanında sandallarını çeken balıkçılardan, onların sandalıyla bir küçük gezinti yapmanın imkansız olduğundan, artık ben de söz etmekten hoşlanıyorum. Ama boğazı benim için boğaz yapan şey gene de hala çocukluğumdakinin aynısı. İnsana sağlık veren, iyileştiren, şehri ve hayatı ayakta tutan bitmez tükenmez bir iyilik ve iyimserlik kaynağıdır benim için boğaz. Hayat o kadar berbat olamaz diye düşünürüm bazen. Ne de olsa sonunda insan boğazda bir yürüyüşe çıkabilir.